Ayrım 2. 4 özel çocuk ve birçok yürek. Gamze Tekeş. Sayfa 16. Öğle yemeği saati gelmiş olacak ki bizim muhteşem bakıcı yine kapı falan çalmadan destursuz bir şekilde içeriye daldı. Bu sefer iyice kendini aşmış, ağzında koca bir sakız şöyle bir bizi süzdü. Güzelim, topla da gel şunları. Hayrıma, aç karnınızı doyurayım. Derin bir nefes alıp kollarımı birbirine kavuşturup tam karşısına dikildim. Sizin adınız ne? Dedim. Siz ne ya? Gülüm, resmiyete gerek yok. Naciye, dedi. Kaçar bir edayla kapıya yöneldi. Dur Naciye Hanım, seninle bir konuda anlaşalım. Bir kere buraya kapıyı vurup girersen iyi olur. Ben de Ecran, öğretmenim. Senin güzelin ya da gülün falan değilim. Bu sınıfın öğrencileriyle de tanıştın herhalde. Herkesi ismiyle çağırırsan herkes sevinir. Anlaştığımızı umarım. Suratı ekşi limona dönmüştü. Hiç de hoşlanacağı şeyler değildi bunlar. Ben samimi olmak istedim. Şurada tüm okul aile gibiyiz. Çok kibirlisin. Benim iyi niyetimi... Senin iyi niyetini anladım ama biz burada insan yetiştireceğiz. Mesafe her zaman iyidir. Hepimiz seni sevdik, yanlış anlama. Sen bu sınıfın Naciye Hanım'ısın, tamam mı? Dedim ve cevap vermesine fırsat vermeden çocukları yemeğe yönlendirdim. Ona da işaret edip Gülnisa'nın tekerlekli sandalyesini sürmesini rica ettim. Ben de İrfan'dan beklemesini isteyip önce Onur'un koluna girip yan odada bizim gruba özel hazırlanmış yemek masasına götürüp oturttum. Bu arada yalnız kaldıklarını hissetmesinler diye sürekli konuşuyor, yemek şarkısı söylüyordum. Bir taraftan da Barış'ı nasıl ikna edeceğimi düşünüyordum. Gerçekten de zor oldu. Sallandığı yerden ayrılmamak için direndi. Ben de dakikalarca onunla sağlanıp göz kontağı kurmaya çalışarak odaya doğru çeke çeke yürütmeye çalıştım. Tam umudumu kesmişken birden mucize gibi bir şey oldu ve benim boynumda takılı olan kolyeyi tutup onda odaklandı. Elinde benim burç kolyem adeta dondu kaldı. Ne elinden bırakıyor ne de kımıldıyordu. Nefes nefese bunu fırsat bilip, aman da bunu çok mu beğendin? Gel ben bunu sana anlatayım muhabbetiyle elinden tutup yemek masasına oturttum. Eli boynumda olduğu için ben de yanına çöktüm. Naciye, belki de kızgınlığından bilmem, ortada yoktu. Tabaklara yemeği ahçı kıyafetiyle bir kadın koydu. Bana da Naciye'nin etkisiyle sanırım sert bir bakış fırlattı. Çocuklara yemeklerini koyup tam benimkini vereceği sırada ben Barış'ı yedirttikten sonra alırım deyip eli yakamdaki çocuğu işaret ettim. Bir an duraklayıp sen ye hoca aç kalma dedi ama ben çocuklara dönüp hadi yemeğe, aman da ne güzel yemeklermiş diyerek yemelerine yardım etmeye çalıştım. Onur görmüyordu. Öylece tabağın önünde oturmuştu. Aşçı benim iyi niyetimin farkına mı vardı bilmem, yardım etmeye karar verdi. Gidip içeriden bir sandalye getirdi. O da masaya oturdu. Gülnisa'nın bacaklarının üzerine bir örtü istedim. Boynumdan çıkardığım kolyeyi Barış'ın eline verip ben ona yedirmeye başladım. Adının Gonca olduğunu öğrendiğim ahçı Onur'a yardım ederken bir taraftan da İrfan'a yedirmek için ayağa kalkmak zorunda kalıyordu. Bizim teknik direktör en çok zorlanan oldu. Gururla karışık bir tavırla aç olmadığını söylese ben akşama kadar aç kalmayacağını bizim takıma güçlü teknik adam gerektiğini söyledim. Sonunda karınlarını doyurduk. Barış da kolyenin anlayamadığımız büyüsüne kapılmış, ben de fırsattan istifade iyice karnını doyurmuştum. Büyük bir törenle Gonca'nın yardımıyla onları sınıfa geri götürdük. Gonca Hanım bana yemeğimi ısıtıp getireceğini söyleyip, tam bunlarla ne yapacağımı, ay böyle olur mu muhabbetine girecekti ki ellerini tutup ona teşekkür ettim. Allah senden razı olsun Gonca Hanım. Sen olmasan bunlar akşama kadar ne yerlerdi? Belki de sabah da bir şey yemediler dedim. Sınıfa da yemeğimi getirince çocuklarla birlikte ona alkış ve teşekkür yağdırınca kadın pek sevindi. İlk yemeği böylece atlattık. Yemeğin ardından kısa bir süre geçmişti ki kapı vuruldu ve Adil Bey içeriye doğru eğilerek selam verdi. Ayağa kalktım, halimi hatırımı sorduktan sonra çocuklarla tek tek sarılıp muhabbet etti. Beni de alıp koridorun öbür ucundaki büyükçe bir salona götürdü. Proje tanıtımı için hazırlanmış bu sınıfta üniversiteden birkaç kişi ve veliler vardı. Beni onlarla tanıştırıp bir yer gösterdi. projeksiyonun önüne geçip projeyi anlatmaya başladı. Bu ülkemizde ilk defa denenecek bir kaynaştırma çalışması olacaktı. 4 ayrı engel grubu aynı anda eğitime tabi tutulacak, 1 yıl boyunca gelişmeler kaydedilecekti. Adil Bey oldukça uzun boyu ve hitabet gücüyle konuşurken herkes pür dikkat onu dinledi. Daha sonra bu projenin etkili olması için çocuklara hafta içi kalma imkanı veren yurt müdürüne teşekkür edip üniversiteden gelenleri uğurladı. Müdür Bey ve Adil Hoca, velilerin benimle ve kendileriyle sıkı bir iletişim kurmalarının önemini vurgulayıp bana dönerek velilerden sıkı bilgi almamı söyledi. Beni onlarla sınıfta yalnız bırakıp müdürle birlikte çıktı. Öğrencilerin anne ve babalarıyla konuşunca hayrete düştüm. Ağır kelimesinin bile az geleceği bir hayatı, böyle nasıl kolaylıkla anlatabildiklerini anlayamıyordum. Kendimi bambaşka bir dünyada hissettim. Çok büyük acıların istimlak ettiği hayatlardı bunlar. Sanki şu an sabah evden çıkıp geldiğim dünyada değil de başka bir alemdeydim. Velilerle uzun uzun konuştuktan sonra koptuğumuz dünyaya geri döndük. Adil Hoca onları çocukların kalacakları yeri göstermek için çağırıyordu. Hep birlikte çıktık. Yatacakları yerde aynı katta ayarlanmıştı. Konuşmalar, soru cevaplar derken onları yolculadık. Bana dönüp, "Hoca hanım, nasıl gitti ilk günün?" diye sordu. "Adil Bey, engelli olduklarını biliyordum ama grup çok farklı, sınıf bomboş. Bu müfredatı bunlara nasıl uygularım ben?" "Vay, demek küçük hanım ilk günden tırstı," deyip iyice sert bir tavırla devam etti. "Bakın Ecran Hanım, bu proje zor bir çalışma. Tamam ama sizin diploma ve yüksek lisansınız yeterli görüldü. Bu yüzden buradasınız. Ama ilk günden hayal kırıklığına uğrattınız beni. Sınıf boş ha, sınıf boş. Sizin işiniz ne Allah aşkına? Sınıfı siz düzenleyeceksiniz. Bunu da mı ben öğreteyim?" "Hocam çok sert konuşuyorsunuz. Ben sadece dedi. "Kolaya kaçmaya çalışıyorsunuz. Düşünün, taşının. Benim sizin gibi ilk günden mızırdanacaklarla işim olmaz. Yarına kadar toparlayın kendinizi, bana sonucu söyleyin." Daha sonra da hışımla çekip gitti. Tüm günün üzerine bir de bu adam tuz biber olmuştu. Kendimi tutamadım. Tuvaletlerin birine girip ağlamaya başladım. Yüzümü yıkayıp derin bir nefes alıp sınıfa yöneldim. Çocuklar beni görünce alkışlamaya başladılar. Hiç beklediğim bir şey değildi bu. Gülümsemeye çalışarak yanlarına yanaşıp biraz sohbet etmeye çalıştım. Bu arada Naciye afra tafra sınıftan çıktı. Gün böyle geçmişti. Akşam yemeği vakti gelince ders bitiyordu. Ben gidecektim. Onlar da yemeklerini yiyip diğer yurt çocuklarının televizyon seyrettiği yere gidecekler, sonra da uyuyacaklardı. Sabah olunca da ben. Ben gelecek miydim acaba? Hayır, hiç sanmıyordum. Onlara kıyamayıp yemek yemelerine de yardım edip çıktım. Evden gelen tepki. Eve geldiğimde annem boynuma sarılıp yorgun olup olmadığımı sordu. Zaten aynaya bakmama falan gerek yoktu. Harpten çıkmış bir halim olduğunu tahmin edebiliyordum. Üzerimi değiştirip yemek masasında beni bekleyen ailemin yanına gidip konuşmak bile istemiyordum aslında. Masaya oturduğumda önce babam yemeğimi yiyip kendime gelmemi söyleyip ortamı yumuşatmaya çalışırcasına o gün başından geçen bir olayı anlattı. Gülüştüler. Hepsi bana bakıp birbirlerine bakış atıyorlardı. Sonunda yemeğimi yiyip sandalyemi geri ittim ve kısaca bu işi yapamayacağımı söyledim. Tam kalkıp gidecektim ki annem, "Yavrum, çok mu zor? Neden ilk günden pes ettin? Ah şu sınav derdi olmasaydı da sen de tayin olsaydın. Baksana Hacer'in kızının tayini İstanbul'a çıkmış," deyince iyice koptum. Babam annemi sert bir tavırla susturdu ve bana geri döndü. Beni oturttu. "Ne oldu kızım? Bu proje senin branşın değil mi? İstersen çalışmazsın ama sen bu kadar emek verdin. Yapacağım demiyor muydun?" Tüm ipleri gevşettim ve hüngür hüngür ağlamaya başladım. Hem ağlıyor hem de bağırarak anlatıyordum. "Ya engelli dediler ama dördü de çok ağır. Sınıfı ben düzenleyecekmişim. annelerini bir dinlesen, yok saçlarını ellettirmiyorlarmış da efendim ben onları da öğretecekmişim. Yemek alışkanlıkları yokmuş da ben öğretebilir miymişim? Ay benden çok umutlularmış. Küçücük yaşta öğrenmeleri gereken şeyleri bana bırakmışlar. Niye ben ya, niye ben? Hele Adil denen karizma bozuntusu tam bir beda. Ağzına geleni saydı bana. Annem ağlamaklı bir tavırla, yavrum tamam, gitme kızım, ağlama anneciğim. Babam ayağa kalktı. Çıldırmış gibi ağlamama dayanamayıp bana sarıldı ve benimle ileri geri sallandı. O ana kadar hiç konuşmayan dedem babama beni oturtmasını söyledi. Ben odama gideceğimi söylediysem de beni oturttu. Şimdi kuzum, sorun bu garibanların seni zorlaması mı? Dede anlamıyorsun. İkisi tekerlekli sandalyede, biri kopuk bir şekilde radyo dinliyor. Hele biri otistik, hiç durmadan sallanıyor. Çıldırırsın vallahi. Pekala, sen bunların eğitimini almadın mı? Ne bekliyordun yani? Normal olanlara şu köşedeki kreş de bakıyor değil mi? Anlamıyorsun, iş tamamen Arap saçı. İyi, Arap saçıysa işte sen de 40 örgü yap deyip. Dedem başımı omzuna dayadı ama ben direnip gitmeyeceğimi söyleyince annem de bana arka çıktı. Fakat dedem sesini beklenmedik bir şekilde anneme doğru yükselterek, iyi vallahi, oğlum Şemdinli'ye gitmesin, kızım hastalara bakmasın. Ne olacak, dünyada cenneti buldunuz da bizim haberimiz mi yok? Hepimiz evde oturalım, millet gitsin savaşsın, öyle mi? El alem gitsin, işleri görsün, öyle mi? Annem bozulmuştu. Babam, kızım ben sana git ille de çalış demem. Biliyorsun bu senin isteğindi. Deden haklı. Her işte ilk günden pes edersen mutlu olamazsın. Önünde koca bir hayat var. Nelerle karşılaşacaksın. Her işin zorluğu vardır. Biraz direneceksin yavrum. Sonra da habire çevreden örnek veren anneme dönüp, ilk günden iyi vallahi en iyi yere atanıp ondan sonra da hiçbir şeyden mutlu olmayanları şuna örnek verip durma lütfen. Dedem yine söze karıştı. Bakın bayanlar, bu dünya Luna Park değil. Gidip yıllarca eğitimini görüp ondan sonra bir hasta görüp kaçarsan bu işi kim yapacak? Ama dede, niye benim her şeyim zor oluyor? Niye herkese kolay olan düşer, bana hep zor olan? Arkadaşımın bir projede bile İspanya'ya düştü ama ben... Dedem bana bakıp kesin bir tavırla, sen bilirsin kızım ama ben bu işi omuzlamanı beklerim. İşin zorluğuna gelince, unutma ki Allah her ne kadar bize kaderimizi seçme hakkı da vermiş olsa hiçbir şey piyangodan çıkmaz. İnsanların önüne kapasitelerine göre kart koyar. Sana bu ilmi nasip eden de o, bu işi layık gören de. Unutma ki zor imtihanlar iyi öğrenciler içindir. Talip ol hayatta, kamil ol. Vallahi deminden beri seni dinlerken keşke ben de anlasam da şu yavrulara bir el atsam diye düşündüm. Sen yapmazsan kim el atar? He belki biri bulunur ama senin adına hazırlanmış hediye paketini ona vermiş olursun. Yapma kızım. Önce bir elinden geleni dene. Sonra omzuma hafifçe vurup içeriye gitti. Babam da aynen öyle düşündüğünü belirtti ve anneme bana karışmamasını söyledi. Masanın başında bir başıma kalmıştım. Eve geldiğimde bu işten kurtulmuştum. Aklım sıra ama şu an nutkum tutulmuştu. Ellerimle yüzümü kapatıp öylece kaldım. Ne yapacaktım ben şimdi? Sabah telefonun alarmından önce dedem odamın kapısını hafifçe aralayıp seslendi. Doğrulup yüzümü gözüme ovuştururken ne olduğunu sordum. Dedem, kuzum kalkmayacak mısın dedi. Yüzüne baktım, gözleri kıpkırmızıydı ve uykusuz görünüyordu. Gelip yatağın kenarına oturdu. Müjde, abin aradı, iyiymiş deyince boynuna sarıldım. Meğer ben akşam uyuyunca haberlerde tatbikatı vermiş. Bütün gece uyumamışlar ama benim recaim sabaha karşı arayıp yüreklerine su serpmiş. Dedem kalkıp kahvaltıya gelmemi söylerken başka bir şey sormadı. Yalnızca yüzüme baktı. Yurda gidip gitmeyeceğimi merak ediyordu anlaşılan. Bir şey söylemedim. Kahvaltımı yapıp çantamı aldım. Kapıdan çıkarken dönüp dua istedim. Aslında hep sınava giderken dua isterdim. Ama neyse. Dedem, unutma dedi. Demek ki sen kolay lokma değilsin. Rabbim sana özel bir görev verdi.
Zor sınavlar iyi öğrenciler içindir. Babam da gülerek ekledi. Hadi ajan E, iş başına. Yurda geldiğimde sınıfa çıktım. Çok muhterem Naciye asık suratıyla beni karşıladı ve sabahtan beri beni beklediklerini söyledi. Çocukların kahvaltı yapıp yapmadıklarını sordum. Yediler işte, dedi. Yemediklerine emindim. Naciye dışarı çıkınca çocuklara sordum. Biraz da muhabbet ettim ve öğrendim ki kimse onlarla ilgilenmemiş. Tamam, ben de açım kuzucuklar, beraber yeriz, dedim. İrfan ve Onur yardım eden olmadığı için yiyememişler ama bunun verdiği sıkıntıyla olayı gurur meselesi yapıp istemediler. Ama dedim, böyle takım olur canım. Önce koç gibi doyup güçlü olmak lazım. Kapıya yönelip Naciye'yi çağırdım ve tekrar kahvaltı hazırlamasını rica ettim. Beni tersleyerek bu yurtta her şeyin bir zamanı olduğunu söyleyince 2 dakika sınıfa bakmasını işaret edip müdürün yanına gittim. Recai Bey bana imalı bir şekilde baktı. Herhalde Adil Hoca ile konuşmuştu ki benim belki de işi bırakacağımı söylemeye geldiğimi düşünmüş olacaktı. Ben selam verdikten sonra öğrencilerin yemek yemede zorluk çektiklerini, bir gün önce öğle ve akşam yemeklerini Gonca Hanım'la bizim yedirdiğimizi, bu sabah aç kaldıklarını ve yaşanan tatsızlığı anlattım. Bunları şikayet için söylemediğimi, bundan sonra sabahları erken gelip kahvaltılarını yaptırabileceğimi de ekledim. Recai Bey çok memnun bir tavırla başını sallayıp teşekkür etti. Sevecen bir şekilde bana baktı. Sanki o çocukların karnı yerine onunki doymuştu. Tamam kızım, hemen onlara tekrar hazırlatırım. Gonca Hanım'ı da bu işte sana veririm. Barış'tan haber var mı? Ne oldu ki hocam, dedim. Barış gece uyumamış, ailesini çağırmışlar. Onlar da götürmüş, sabah da geri getirmişler. Biraz durup bunun normal olduğunu söyledim çünkü otistikti ve alışkanlıklarından asla vazgeçmezdi. Otistikler evlerinde bile hep aynı düzeni ister. Farklı bir yatakta bile yatmayı reddederler. Kaldı ki çocuk yurtta kalmayı kabul etmeye zorlanamazdı. Adil Bey gelsin, Barış'ın durumu konusunda ne yapacağımızı düşünelim, diyerek yanından ayrıldım. İkinci ayrımın sonu, sayfa 25.